Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar herkese. Bugün 29 Eylül Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Her gün olduğu gibi Covid haberleri var, Akdeniz'den haberler var, Azeri-Ermeni çatışmasından haberler var. Bugün 1 milyonu aştı can kaybı sayısı, 1,5 milyona yakın bir rakam. Vaka sayıları da 33 milyonu aşmış durumda. Dünya çapındaki rakamlar tabii ki bunlar. Akdeniz'de dinginlik hakim oldu. Aylardır konuşuyoruz. NATO'da askeri görüşmeler var. Avrupa Birliği zirvesi ertelenmişti 1-2 Ekim'e. Bekleyiş var ama Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Yunanistan ziyareti bugün gündem. Dün başlamıştı. 5 Avrupa ülkesinin ilk durağı Selanik'e gitti. İlk defa Girit'e gitti. Oradan mesajlar verdi. Bir yandan deniz yetki alanlarının barışçı bir biçimde uluslararası hukuka göre belirlenmesinden bahsediyor. Diğer yandan Türkiye ile Yunanistan arasında da istikşafi görüşmelerin hemen başlatılması, çağrısını dile getirmesi söz konusu Pompeo'nun. Yunan komünistleri protesto eden tek siyasi oluşum Yunanistan'da Pompeo'yu. Türk dış politikası Doğu cephesinde de hareketlendi. 2016'dan sonra ilk defa bu yaz Temmuz ayında Ermenistan ve Azerbaycan arasında, Ermenistan'ın 1994'ten bu yana işgal altında tuttuğu topraklarda, Dağlık Karabağ ve etrafındaki topraklarda çatışmalar başlamıştı. Yeniden Temmuz'daki dinmişti ama tekrar hareketlendi. Şimdi tabii çok çok fazla tartışma söz konusu cepheden. Birbirinden farklı iki tarafta savaşta üstün gelmek istiyor. Enformasyon savaşında farklı bilgiler akıyor. BM'nin çağrıları var. Türkiye'den açıklamalar var. TBMM'nin ortak açıklaması söz konusu. Bugün Rusya'dan, Dmitri Peskov'dan, Kremlin sözcüsünden çatışan taraflara her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor açıklaması geldi. Dikkat çekici bu, çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kökten çözümden bahsederken Kremlin'den böyle bir açıklamanın geldiğinin altını çizmek gerekiyor. Üç köy daha kurtarıldı diye Azerbaycan'dan haberler geliyor. Askeri üstünlük videolar sosyal medyada savaşta veriliyor desek yeridir. AB'den çağrılar var. Taraflar Avrupa Birliği ile de temaslarda bulunuyorlar efendim. Birazdan aktaracağım size. Türkiye'nin Azerbaycan'a Suriye'deki cihatçıları taşıdığı iddiaları Reuters üzerinden uluslararası medyaya yayılıyor. Türkiye yalanlıyor. Daha doğrusu yetkililer ve basından bunun olmadığı söyleniyor. 300 PKK'lının da Ermeniler tarafından Karabağ'a nakledildiği haberleri bir karşı hamle olarak gelmiş durumda. Dünyadan da haberler var elbette. Navalny'yi ziyaret etti. Almanya şansölyesi Novichok askeri düzeyde ölümcül bir gazla zehirlenip 32 günde iyileşmişti kendisi. Gerçi medyatik bir hale getirmediler bu ziyareti ama haberi var, Rusya'nın tepkileri var. Amerikan başkanlık seçimleri 3 Kasım'da, ilk başkanlık tartışması bu akşam, saat farkı olduğunda anımsatalım efendim. Ve frekanslarımızı tekrarlayayım önce, bizleri nerelerden takip edebileceğinizi. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalından da Sputnik'i izleyebilirsiniz. Twitter hesabından da paylaşıyorum izleyebilmeniz açısından. Bir de like ederseniz de ayrıca seviniriz diyerek başlayalım Eksen'e. Evet, kısaca Covid haberlerini vereceğim. Bugün çok fazla not çıkartmadım sizler için ama 1.555.000 Baltimore merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre can kaybı Amerika'da 208.000'di dün itibariyle, artmış da olabilir. Aşağı yukarı rakamları veriyorum size. 142.000'den fazla Brezilya, yaklaşık 100.000'e yakın Hindistan'da can kaybı sayısı var. 33 milyondan milyonu aştı. vaka sayıları tabii bunun çok çok daha fazla olduğu da söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan'ın korkunç bir rakam, bunun üzerinde düşünmemiz lazım dedi. Hakikaten 1 milyon insanın öldüğünü düşünün hiçbir şey yokken böylesi bir salgında, ki bu rakamın dün de aktarmıştım size 2 milyonu bulabileceği yolunda hesaplamalarda eksik değil. Amerika'da hastalık kontrol ve önleme merkezleri bir araştırma yapmışlar. Çocuklara göre ergenlerde 2 kat fazla görüldüğü yolunda, ki aslında bilinmeyen bir şey değildi ama son dönemde yaş düşmüştü. Türkiye'de de aynı şekilde düşmüştü. İspanya'da 3 günde 31.785 vaka gözüktü. Artık 800 bine yaklaşıyor vakaların sayısı İspanya'da. Genel karantina lazım diyorlar ama ekonomik sebeplerle imkansız olduğunu söylüyorlar. Böyle de acayip bir durumla karşı karşıya dünya. Aslında Covid-19 yüzünden sürünüyoruz yani. Canımızdan mı olacağız yoksa ekonomi bozulacak, öyle mi canımızdan olacağız? İkilemi içerisindeyiz. Fransa'da biraz düşmüş, geçen hafta aktarmıştım. 24 saatte inanılmaz 16.096 vaka tespit edilmişti Fransa'da. Şimdi 5.000 altına inmiş bu sefer ama bu tabii tekrar artmayacağı anlamına gelmiyor. Pozitif çıkma oranı, testler tabii yapılıyor. Son 24 saatte epey bir test yapmışlar. %7.5'a yükselmiş testlerin pozitif çıkma oranı. Artık bunlar da tabii ölçülüyor. Rusya'da %25 oranında bağışıklık oluştuğu yolunda bilgi verdi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu var. Rosporenazor diye anılan. Onların verdiği bilgiler bunlar. Karantina önlemleri uygulanması için gerekçe yok diyorlar. Ki Putin bunun yapılabileceğini söylemişti. İlerleme, artış devam ederse diye. Güney Kore'yi ziyareti planlanıyordu Rusya liderinin ama henüz netleşmemiş ve gitmeden de bir Covid aşısı olmak durumu söz konusuymuş yansıyan haberlere göre. Türkiye'de 65 can kaybı, 1412 vaka sayısı dün akşam itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 115.523 test yapılmış ve toplam can kaybı sayısı 8.062 olarak Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. 315.845 de vaka sayısı Türkiye'de efendim. Almanya'da binlerce çalışan uyarı grevine gidiyor. Önemli bu çünkü aslında yavaş yavaş başlamıştı hareketlenmeler. Düsseldorf Havalimanı'nda Covid salgını nedeniyle 600 kişi işten çıkartılmıştı. 80 işçi greve gitti. Böyle yer yer başlıyor, müzakereler de var ama bu sefer tabii taşımacılık sektörü 87 bin çalışan. Sendika ülke genelinde iş durdurma çağrısı yapmış durumda. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları var. Ekonomi ve Mali İşler toplantısında parasal diyalog başlıklı bir oturumda konuşmuş kendisi ve parasal teşviğe devam edeceğiz diye de açıklama yapmış. Krizin ekonomik görünümde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu kendisi ifade ediyor. Türkiye'de de durumun parlak olmadığını hepimiz biliyoruz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yeni, bu kaçıncı yeni bilmiyorum ama tabii Covid-19'da işleri değiştirdi. Yine yeni ekonomik planlarla ilgili açıklamaları vardı ekonomi haberlerinde dinlediğimiz. Orada tabii kendisi kura bakmıyorum artık dedi. Dolar uçmuş vaziyette, bakılacak gibi de pek gözükmüyor açıkçası. Evet, buradan hemen Akdeniz'e geçiyorum. NATO'daki Türkiye-Yunanistan arasında askeri heyetler ayrıştırma toplantıları 6. NATO karargahında başlamış durumda. Heyetlerin girişimleri, ayrıştırma usulleri ele alınıyor. Henüz buradan bir sonuç yok ama işte NATO iki müttefikini bu şekilde buluşturmuş durumda. Dün Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına dair bir malzeme paylaştı. Burada aslında temelde söylenen şeyler hem uluslararası hukuka uygunluk, hakça adil bir biçimde Doğu Akdeniz kaynaklarının Türkiye'nin kıta sahanı haklarını da koruyacak şekilde paylaşılması, Kıbrıs Türklerinin haklarının aynı şekilde garanti altına alınması, bir de demiş kimseye hakkımızı yedirmeyiz, bu görsel paylaşımda tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyiz demiş Cumhurbaşkanı. Şimdi programın ikinci yarısında Profesör Hasan Ünal'la konuşacağım ben bu konuyu. Hem bunu hem de birazdan aktaracağım Azerbaycan-Ermenistan haberlerini. Cumhurbaşkanının söylediği gibi diyalog, ön koşulsuz diyalog gerçekleşebilecek mi, istikşafi gelişmeler, hem de Türkiye'nin Ermenistan'daki ve Azerbaycan'daki çatışmalardaki rolü ve ne yapılması gerektiğini konuşacağız Profesör Hasan Ünal'la birlikte. Cumhurbaşkanı dünkü temasları arasında bir de Britanya Başbakanı Boris Johnson'la da görüştü. Diyalog, işbirliği çabaları, Doğu Akdeniz, her şey konuşulmuş. Brexit tabii söz konusu, biliyorsunuz. Britanya'da sancılı bir süreç Avrupa Birliği ile yaşıyor Boris Johnson hükümeti efendim. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan yeni açıklamalar var. 5 günlük Avrupa turuna Yunanistan'dan başladı. Dün mevkidaşı Dendias'la buluştu, ortak açıklama yaptılar. Ben ziyaretin başladığını aktarmıştım ama içeriği henüz düşmemişti. Şimdi tabii Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına değindi Pompeo'nun ortak açıklaması Dendias'la. Uluslararası hukuka uygun barışçı çözülmeli ifadeleri var. Bir kaza ve olay ihtimalini azaltmaya çalıştıklarını söylüyor Pompeo, Dendias'la bir araya geldiğindeki vurgularından bir tanesi. Diğer yandan da Yunanistan'la ilişkileri sıkılaştırma, stratejik diyaloğu derinleştirme, bir dizi alanda ilişkileri savunmadan enerjiye, ticarete, bir dizi alanda belgelere imza koymuş durumdalar. Burada tabii uluslararası hukuk diğer bölge ülkeleriyle görüşmeler halinde NATO müttefikliğinin yarattığı işbirliğinden faydalanma vurgusu var. 3+1 formatına övgü öne çıkıyor. Ortak açıklamada çok dikkat çekici bu. Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve İsrail'den oluşan 3+1'den bahsediyor. O artısı da Amerika Birleşik Devletleri. Çeşitli sektörlerde işbirliğini geliştirme vurgusu yer alıyor. Bu yüzden de işte Amerika'nın diplomatik ve askeri nüfuzunu kullanmayı vaat ettiği Atina temaslarında vurgulanıyor. Girit'e gitti Mike Pompeo. Bu arada NATO'nun Suda askeri üssünde incelemelerde bulundu. Oradan da Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere en kısa zamanda başlanması ve somut sonuçlarla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı. Selanik'in ardından ziyareti bu yönde kendisine. Tabii hem NATO'da hem ikili düzeyde NATO'daki bu görüşmelerden sonra istikşafi görüşmeler nerede yapacak? İstanbul diye ortaya atılan bir yer vardı ama tarih belirtilmemişti. Amerikan Dışişleri Bakanı ise bunun bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı ve yeniden diyaloğun başlamasından duydukları tabii memnuniyeti dile getirmiş vaziyette. Dün aktarmıştım size Amerikan medyasında, çünkü haber oldu. İncirlik'teki üssün Amerika tarafından kapatılması ihtimalinin değerlendirildiği yolunda Iraklı kaynaklar, işte Amerikan kaynaklar, Pentagon bir yalanlama yayınladı. İncirlik'te devam eden Amerikan, deniliyor ki Amerika Birleşik Devletleri Türk hükümetinin daveti üzerine 10 yıllardır bu üste operasyonlar gerçekleştiriyor. Devam eden varlığı Amerika'nın İncirlik'te NATO ve ABD müttefikimiz Türkiye arasında güçlü ilişkileri göstermektedir. Savunma Bakanlığı'nın İncirlik'teki varlığını sonlandırmak gibi bir planı yoktur ifadeleri yer alıyor. Pompeo tabii buradan başka ülkeleri de ziyaret edecek, İtalya dahil olmak üzere. Burada Vatikan'da da temaslarda bulunacağı söyleniyor. Statüsü, devlet statüsünde Vatikan biliyorsunuz, ama Papa Francesco reddetmiş kendisiyle görüşmeyi. Biraz hikayede aslında Vatikan'ın son dönemde Çin'le yaptığı bir takım anlaşmalar var, psikopos atanmasına yönelik. Bunun da Amerika tarafından eleştirilmesinin etkili olduğu söyleniyor. Böyle bir haber var. Efendim, Akdeniz'le ilgili Libya'da, Fas'ta, Buznika kentinde, bu sefer Süheyra'da, Süheyra anlaşması çıkmıştı Fas'ın Süheyra kasabasında 2015'te tarafları buluşturma amaçlı, ama ona göre meclis kuruldu, Tobruk'a sonra taşındı, Libya bölündü de facto Trablus hükümeti ve Tobruk parlamentosu meclisi olarak. Şimdi Süheyra değil, Buznika'da görüşmeler var. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Devlet Yüksek Konseyi ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Temsilciler Meclisi arasında 6-10 Eylül'de Libya diyalog toplantısını, görüşmesini yaptılar. Şimdi tekrar yapılacaktı, bir erteleme girmiş araya. Biz tabii böyle Akdeniz'e bakıyoruz, çok Libya'yı görmeden bakıyoruz. Bir yandan da Azeri-Ermeni çatışması var ama Mısır'a taşınan görüşmeler de olmuştu bu bağlamda ve ortak askeri heyet kurulması gibi bir takım noktalarda gündeme geldi. Yarın yapılacağı söyleniyor şimdi. Yabancı güçlerin çıkartılmasından aslında Sirte'nin başkent yapılmasına, Sirte tam göbekte, Türkiye destekli ihvancı UMH hükümeti Sirte'yi ele geçirmeyi çok istedi ama bu başarılabilmiş değil. Orası petrol bölgesi olarak da önem taşıyor. Şimdi oranın başkent olması gibi bir takım arzular dile getiriliyor, gündeme getiriliyor. Tabii mümkün olur mu bilemiyoruz efendim. Bir de Birleşmiş Milletler ve Almanya Libya konulu toplantıya ev sahipliği yapacaklarmış. Berlin Konferansı geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenmişti. 55 maddelik bir bildiri de çıkmıştı bu toplantıdan sonra. Şimdi işte tekrar 5 Ekim'de bir Berlin katılımcılarının da yer aldığı bir toplantı yapılacağı da söyleniyor efendim. Şimdi Belarus'tan birkaç başlık söyleyeceğim. Fransa ile Litvanya 9 Ağustos seçimlerini Lukashenko'nun kazanmasını Avrupa Birliği tanımıyor. Fransa ve Litvanya Doğu Avrupa'dan Belarus'a yaptırım uygulanmasında anlaşmışlar. Macron'un temasları çerçevesinde oluyor bütün bunlar. Onu aktarayım size. Merkel'in de Almanya şansölyesinin de Omsk kentinde zehirlendiği söylenen, daha sonra Almanya'ya gönderilen tedavisi için Novichok diye askeri düzeyde ölümcül bir gazla zehirlenen ve 32 gün sonra da iyileşiveren, kucağında hemşireleri oturtmuş halde fotoğrafları yayınlanan Navalny'yi görmeye gitmiş geçen hafta. Alman hükümet sözcüsü Stefan Siebert bunu açıklıyor. Rus muhalifle dayanışma içerisinde olduğu mesajını bu şekilde Rusya tarafına verdiği söyleniyor. Navalny de ailemle özel sohbet oldu. Minnettar Merkel'e demiş. Tabii Müslüman göçmenleri hamam böcekleri diye niteleyen ve Rusya için Ruslar için Rusya gibi bir takım ifadeler kullanan bir isim Navalny, ama Batı'daki liberal medyanın da çok demokrat bulduğu, yolsuzluklarla mücadele ettiğini düşündüğü bir isim. Rusya'daki oy oranı da %2 civarında diye anımsatma yapalım. Merkel Navalny'yi böyle cümleler sarf edebilen Navalny'yi sahipleniyor, ama tabii Almanya'da da aşırı sağın yükselişi eksik değil. AfD'nin eski sözcüsü, Almanya için alternatif basın sözcülüğü görevde yürütmüş Christian Lüt'ün gizli çekim bir YouTuber'la görüntüleri akşam yemeği ortaya çıktı. Göçmenlere vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini söylemiş. Böyle nazizmin gayet açık bir biçimde yaşanabildiği bir ülke Almanya. Aynı zamanda tabii bunlar ortaya çıkınca da eleştiriliyor ve kınanıyor. Onu da belirtelim. Navalny tepki çekmiyor ama bunlar tabii tepki çekiyorlar. Görevine daha önce son verilmişti. Onu da size aktarmış olayım efendim. Evet, şimdi Avrupa'daki haberleri bir de Britanya ile bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz Anglo-Sakson İmparatorluğu Britanya yarım yüzyıldan fazla zamandır eski gücünde değil, sözde değil aslında, ama kapitalizmin kalesi aynı şekilde. Şimdi tabii Covid-19 meselesi sistemik tartışmalara sebebiyet veriyor. Aynı zamanda çok güçlü sendikal gelenek var. İşçi Partisi'nin etkinliği sosyal demokrat olsa bile var. İşte Britanya'da Boris Johnson'ın muhafazakar hükümeti okullara kapitalizm karşıtlığının yasa dışı olduğunu ve hiçbir koşulda kaynak olarak kullanılmaması gerektiğine dair bir uyarı yazısı yollamış. Enteresan bir hikaye bu. Çünkü yani İngiliz tarihi siyasetinin büyük bölümünde bu tartışmalar özgürce en azından yapılabilmiş tartışmalar. Her ne kadar toplumda kabul görmesi ayrı bir meselese. Burada bu muhafazakar otoriterlik meseleleri tabii daha bir öne çıkartılarak da konuşulması gerekiyor herhalde. Çünkü çocuklar sistemi tartışmayacaklarsa neyi tartışacaklar o zaman? Bugün içinde yaşadıkları sistemin sorunlarıyla boğuşmak durumunda kalırken kapitalizm karşıtlığı yasa mı geliyor diye herkes soruyor. Evet, Azeri-Ermeni çatışmalarına geçelim birazdan. Tıpkı Akdeniz'deki meseleler gibi bu konuyu da konuğum Profesör Hasan Ünal'a soracağım. Bu sefer Azerbaycan daha kararlı gözüküyor, daha ciddi bir hazırlık yapmış gözüküyor. Her ne kadar Ermeniler saldırdı, biz kendimizi savunuyoruz dese de Azerbaycan bu çatışmalardan gelen haberlere göre belli köyleri Ermeni işgalinden kurtarmayı başarmış gözüküyor. Şimdi tabii 7 vilayeti Ermenistan'ın, burada reyonlar var Sovyetler Birliği'nden kalma. 1 milyonda kaçkın var Azerbaycan'da, yerinden yurdundan olmuş insanlar 94'ten bu yana. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Sovyetler Birliği'nde temsil edilen halklar için pek özgürlük getirmedi tabii. Daha ziyade birbirlerini gırtlaklamaya başladılar ve bu durumda bağımsızlık sonrası hiç değişmedi. İlk fırsatta savaşıyorlar. Şu anda bu söz konusu. Dağlık Karabağ'da bir oblastlık durumu vardı. Şimdi tabii referandumu var, nüfus oranları, dünyanın her yerinde olduğu gibi göçler, savaşlar maalesef. Ve bu statiko sıkıntılı bir statiko. Ama bunu bozmanın da maliyetleri var. Ne olacak? Herkes bu cepheye, Azeri-Ermeni cephesine dikkat kesilmiş durumda. Azerbaycan'ın büyük kazanım elde ettiği haberleri var. Ermeni tarafı bunu yalanlıyor. Karşılıklı pek çok haber var. Pek çok bilgi, bir enformasyon savaşının devam ettiğini söylemek lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu gündemine almaya hazırlanıyor. Öyle gözüküyor gelen haberler. Almanya, Fransa ve Britanya'nın talep ettiği söyleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AGİT gözlemcilerini göndermeyi teklif etmiş durumda. Çare olabilecek mi bilmiyoruz tabii ki ama karşılıklı açıklamalar var. Aliyev görüştü, temaslarda bulundu Azeri lider, BM Genel Sekreteri dahil olmak üzere. Ermenistan Başbakanı Paşinyan aynı şekilde, o da Guterres'le görüştü. Tabii Aliyev BM Güvenlik Konseyi'nin işgal bölgeleriyle ilgili kararlarına atıf yapıyor ve bu kararların uygulanması gerektiğini söylüyor. Boru hatları çok gündeme alınıyordu. Saldırıların yaşandığı bölgede bu çatışmalar niye çıkartıldı, işte enerji akışı hedefleniyor diye, ama SOKAR'dan açıklama var. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nden yani. Doğalgaz petrol hatlarının güvenliği ordu tarafından sağlanıyor. Bir sıkıntı yok demişler. Dolayısıyla bu analizler ne kadar doğru onu bilemiyorum. Şimdi Dağlık Karabağ, biz bazı yerleri kaybettik ama geri aldık diyor Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi, uluslararası çapta tanınmışlığı olmayan. Bir diğer yandan 84 askerlerini iki günde yitirdiklerini söylüyorlar. Tabii rakamlar havada uçuşuyor. Bir taraf 500 asker öldürdük diyor, öbür taraf 400 öldürdük diyor. Bir taraf uçak düşürdük diyor, öbür taraf helikopter düşürdük diyor, zırhlı vurduk diyor. Çok sayıda bu şekilde bilgi geliyor. Açıkçası hangisi doğru ben bilmiyorum. Bilmediğim bir şeyi de aktarmak istemiyorum. Çünkü savaşın bir parçası hakikatler. Savaşlarda ilk ölen şey tabii hakikatler oluyor. İki taraf da kendisini daha güçlü göstermek istediği için. Sahadaki durum dolayısıyla tartışmalı demek gerekiyor, ama Azerbaycan'ın gelen bilgilere göre, kimi uluslararası kaynaklardan da, bir takım mevzileri kurtardıkları anlaşılıyor. Bir takım köyleri en azından kurtardıkları anlaşılıyor. Diğer haberler bir tarafa. Tabii uluslararası toplumdan tepkiler de bitmiyor. Türkiye'nin bu işteki rolü elbette. Azerbaycan Türkiye Dağlık Karabağ krizinde hiçbir şekilde müdahale etmiyor diyor, ama Türkiye'de öyle bir tartışılıyor ki, zaten Türkiye orada gibi tartışılıyor ki, askeri danışmanlar olduğu iki ordu arasında, hatta biliyorsunuz iki devlet tek millet şiarı da vardır, altı ne kadar dolduruluyor belli olmasa da o da bilinen bir şey. Dolayısıyla hiçbir şekilde müdahale etmiyor Türkiye demesi biraz değişik olmuş Azeri Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, çünkü Türk tarafından gayet de müdahil olunduğuna dair açıklamalar söz konusu. Bunu da Ermeni tarafı kullanıyor. TBMM'den dün ortak bildiri çıkmıştı. Azerbaycan'a saldırılarını kınadılar Ermeni tarafının. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın saldırgan davrandığını ve Cenevre sözleşmelerini ihlal ettiğini söyledi. Tabii Ermeni tarafı da temaslarını sürdürüyor. Angela Merkel'le görüştüler. Türkiye'nin bölgedeki politikasına engel olun dediler. Angela Merkel artık kafayı yiyecek herhalde. Hangi bir konuya el atsın kadın diye düşünmeden edemiyorum doğrusu. Türkiye ile ilgili ne zaman bir mesele olsa daha soğukkanlı duruşuyla tanınan Merkel'e herkes başvuruyor. Böyle bir durum. Bu arada İran'ın Ermenistan'a silah taşıdığı iddiaları ortaya atıldı ama Tahran bunu reddetti dışişleri aracılığıyla. Ve tabii ki asıl Kafkasya'daki kilit güç. 10 yıllar boyunca bir arada aynı ülkede yaşadılar. Rusya Federasyonu Sovyetleri olduğu gibi Azerbaycan Sovyetleri de vardı. Ermenistan Sovyetleri de vardı. Yani Azeriler ve Ermeniler Sovyetler şemsiyesi altında kendi halklarını kendileri yönettiler. Böylesi bir düzen içerisinden sonra bağımsızlık ve parçalanma ve çöküş gelmişti, hatırlayalım. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın etkinliği var büyük abi olarak. Medvedev'in açıklamaları var. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı kendisi taraflara itidalli olma çağrısı yaparken aksi halde felaketin kaçınılmaz olacağını söyledi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, ki Ermenistan yardım istemedi bu örgütten, taraflara müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı. Ve Dimitri Peskov bugün dikkat çekici açıklaması var. Türkiye gibi ortak ülkeleri Karabağ'da ateşkes sağlamaları için her türlü çabayı sarf etmeye çağırdıklarını dile getirirken şöyle bir ifade kullandı Dimitri Peskov. Azerbaycan ve Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız ve sorunun bu şekilde ele alınmasını kabul etmiyoruz dedi. Çok dikkat çekici, maceradan uzak durulması gerektiğini söyledi. Agit Minsk grubuna yine aynı şekilde atıf yaptı Dimitri Peskov. Rusya'nın pozisyonunu anlarken bu açıklamaya atıf yapmak gerekiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu sorunun, Azeri-Ermeni sorununun tek çözümü var. Ermenistan Azerbaycan topraklarından çekilecek derken kökten bir çözümden bahsetti. Tabii bu kökten çözüm daha militarist bir çözüm mü acaba diye düşünüyoruz. Biz Türk halkı olarak Azerbaycan'ın her zaman yanındayız dedi. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz dedi. Yöntemi ne acaba kökten çözümün diye insan düşünüyor tabii. Olabilir, bazen de savaş oluyor ama tabii güçler, dengeler, her şey etkili bu meselede. Rusya'da Duma, parlamentonun alt kanadı da bir bildiri kabul etti Dağlı Karabağ'daki durumla ilgili. Müzakerelere geri dönün çağrısı en kısa zamanda yapıldı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Dış Politika Şefi Joseph Borrell'den açıklama vardı. O da çok komik bir açıklama yapmış. Dışarıdan müdahale kabul edilemez. Yani hakikaten tabii mesela Ukrayna olsa dışarıdan AB müdahale edebilir. Değil mi? Yani mümkün. Yani Litvanya edebilir, Polonya edebilir ama başkaları edemez. Yani dış müdahale enteresan bir Avrupa Birliği'nin çizdiği resim var burada. Askeri çözüm olmadığını vurgulaması tabii ki olumlu bir şey olarak not edilmeli. Bütün bu karmaşada Reuters haber ajansı Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Azerbaycan'a yardım için buraya konuşlandırdığı iddialarını dünyaya İngilizce olarak yaymış durumda. İki tane de savaşçıya, bir tanesi Ahrar-ı Şam'dan onları bulmuşlar. Ayda 1500 dolar diyorlar. Diğeri Suriye Ulusal Ordusu aracılığıyla bunların organize edildiği iddiasını yine aynı şekilde gündeme getirmiş. Ceyş el Nukba, Reuters'ın haberine göre buradan yaklaşık 1000 kişi gönderildi diyor. Ermenistan'ın Moskova'daki büyükelçisi 4000 diye rakamı söylüyor. Türkiye tarafından daha çok gelen açıklamalar akademisyenlerin, think tankçilerin, gazetecilerin bunların yalan olduğu yolunda. Azerbaycan da yalanlıyor çünkü anlamsız, bizim kendi askerlerimiz var, neden böyle bir şey yapılsın sorusunu yöneltiyor. Azeri tarafı da bugün aynı şekilde de Ermeni tarafının PKK'lıları oraya taşıdı. Yani iki tarafta karşılıklı bu propaganda savaşında savlarını ortaya atıyorlar efendim. Zamanımı çok aştım. Çok kısa, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin İdlib ve Halep bölgesinde cihatçı militanların yine bir kimyasal komplo ve mizansel hazırlığı yaptıklarını duyurmuş. Halep bölgesinde Beytarun, İdlib'de Bıdama yerleşimlerinde yapıldığını duyurmuş. Bunların barışçı çözümü engelleyici cihatçı girişimler olduğunun altını çizmiş. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri anlaşması ağları havalandırmış. Burada İbrahim Anlaşması imzalanmıştı ve futbolcu Dubai'de El Nasr, İsrail'i futbolcu transferi gerçekleştiren ilk Arap kulübü unvanını almış. Normalleşmenin yeşil sahalara yansıması. Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda Amerika'yı hedefleyen roketli saldırı olduğunu belirtelim. Kuveyt Emiri Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah hayatını yitirmiş. Bazı görevlerini geçici olarak zaten Veliaht Prens Cabir El Sabah üstlenmişti, onu belirtelim. Bugün Amerika'da başkanlık seçimleri için ilk canlı yayın tartışması var. Donald Trump ve Joe Biden 2 puana düşürmüş durumda Trump. Farkı yaklaşık 9-10 puanlık bir fark vardı tabii bir ay kadar önce. Bakalım ne olacak bu tartışmadan sonra diyelim, ama Trump'ın özellikle son açıklaması hep Covid-19'u da faydaya çevirmeye çalışıyor. 150 milyon hızlı Covid-19 testi dağıtacağız, aşı dağıtacağız. Acaba bunlar mı etkili, bilemiyoruz. Göreceğiz, izleyeceğiz, takip edeceğiz. Efendim bir ara verelim şimdi. Rena Mansur'dan Barun'u dinleyelim. Az sonra Profesör Hasan Ünal'la Burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var, Maltepe Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk. Evet, tekrar iyi yayınlar size.
Teşekkür ederim hocam. Bir ay oldu neredeyse konuşmayalı ama gündem tabii çok sıcak. Hem Doğu Akdeniz var. Türkiye'nin bir de Doğu cephesi, Azeri-Ermeni çatışmalarının yeniden alevlenmesi var efendim. Şimdi önce Doğu Akdeniz'den başlamak istiyorum. Biraz ortalık dingin gözüküyor gerçi ama hem NATO'da, NATO kanalıyla askeri görüşmeler var. Hem de istikşafi görüşmeler. Gerçi tarihi belli değil. İstanbul deniliyor ama ortalık biraz yatışmış gözüküyor. Bu koşullarda Mike Pompeo Avrupa turuna çıktı ve ilk adımını da Yunanistan'a attı. Selanik ve Girit. Ve oradan da derhal istikşafi görüşmeleri de başlayın mesajı verdi. Önce şunu sormak istiyorum. Türkiye hükümeti Mavi Vatan deniliyordu. Hala da çok yüksek perdeden pek çok şeyde hakkımızı savunacağız vurgusu elbette var. Ve Türkiye'nin maksimalist tezler karşısında haklı bir duruşu olduğu da açık ama öte yandan da ön koşulsuz görüşmelerden bahsediliyor son dönemde. Ve Amerika bu çağrılarla NATO ve Avrupa Birliği tabii Almanya devreye girerek bu işi yumuşatmayı başardı mı? Neyi yumuşattı? Siz nasıl görüyorsunuz gelinen son durumu?
Şimdi aslında bu son Yunanistan krizinde Türkiye Yunanistan üzerinde benim kanaatim çok daha güçlü bir baskı kurabilirdi. Çünkü Yunanistan'ın en önemli dayanağı olan ve Türkiye'nin bir manada elini kolunu bağlayan Avrupa Birliği konusu Türk dış politikası üzerinde belirleyici bir etkiye artık sahip değildi. Fakat Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle kavgalı olması, bunlardan bazılarıyla böyle adeta bir kan davalık gibi görünmesi ve bu devletlerin aktif bir şekilde Yunanistan'a kriz sırasında destek açıklaması, Yunanistan'ın bu kriz sırasında Türkiye'ye karşı kendi çapında daha dik durmasını sağladı. Ben hiçbir zaman Yunanistan'ın toptan havlu atarak çekilip gideceğini düşünmedim. Ama Yunanistan'ın şunu da hissetmesini bekledim. Yani artık Avrupa Birliği konusu da Türkiye üzerinde bir baskı olarak kullanabileceğimiz, bir koz olarak kullanabileceğimiz mesele olmaktan çıktığına göre biz bu Türkiye ile baş başa yapayalnız kaldık. Hem Kıbrıs'ta hem Ege'de bu konuyu nasıl ele alacağız diye düşünmesi gerekirdi. Fakat Türkiye'nin dediğim gibi aynı anda İsrail'le, Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan ve Körfez Emirlikleri ile herkesle kavgalı görüntüsü, buna ilaveten Fransa'nın Yunanistan'a çok büyük destek açıklaması, savaş uçakları ve gemiler falan göndermesi krizde Yunanistan'a bir miktar cesaret verdi. Yunanlar şunun farkındalar. Yani evet, bunlar böyle destek açıklıyorlar ama yarın bir sıcak savaşa, bir sıcak çatışmaya girişilirse bunlardan hiçbirisi hiçbir şey yapmayabilir. Seyretmekle yetinebilirler ve bu da bize çok pahalıya patlar diye bunu görüyorlar. Ama bir yandan da işte kriz yönetimi çerçevesinde sorunu götürmeye ve aynı zamanda Yunan hükümeti açısından kendi kamuoyu önünde zor duruma düşmemeye de gayret ediyorlar.
Hocam bizim çok özür diliyorum. Türkiye geri adım atmadı mı? Yani şimdi tabii şunu biliyoruz. 1-2 Ekim'e ertelendi Avrupa Birliği zirvesi ama Ankara'dan da o kadar ılımlı mesela biraz ekonomik kriz de var herhalde, etkili olsa gerek. Türkiye'deki kur uçtu gitti yani Avrupa ile ilişkilerimiz bağlamında. Almanya bayağı bir perde arkasında ağırlığını koymuş gözüküyor. Ne çözüldü de ortalık dindi? Yani biraz aslında anlayamadığımız şey o. Baktığımız zaman Yunanlar adaların askersizleştirilmesi söz konusu olamaz. Ege ordusu var diyorlar mesela. Pompeo Girit'i ziyaret ediyor. 3+1 ülkeleri, Rum yönetimi, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail artı ABD vurgusu yapıyor. İstikşafi görüşmelerde oturup masaya diyor vesaire. Yani bitti mi Doğu Akdeniz'deki kriz? Libya'da karışık çünkü. Libya'daki hükümet de aynı zamanda Tobruk'taki Türkiye ile anlaşmayı reddeden parlamento ile işbirliği içerisinde Fas'ta, Kahire'de temaslar yapıyor. Dolayısıyla hani ben tam anlayamadım ne olduğunu. Çözemiyorum açıkçası.
Ben şöyle değerlendiriyorum. Bu Yunanistan'la olan krizden bir zafer, bir destan çıkarmak mümkün değil. Buradan geri adım atma belki ya da taviz verildi sonucu çıkarmak da belki tam uygun olmayabilir. Benim görüşüm şu, kriz iyi yönetilemedi. Aslında birçok krizde olduğu gibi. Yani şimdi düşünün ki bir Türkiye var elimizde, önümüzde ve bu Türkiye son bir yılda en az 4 kere 4 farklı ülkeyle 4 farklı ülke için 3 farklı ülkede savaşın eşiğine gelmiş. Amerika ile Barış Pınarı operasyonunda, Rusya ile Ocak-Şubat aylarında İdlib'de, yazın Mısır'la Libya'da, ondan sonra Yunanistan'la falan. Şimdi zaten buradan baktığınızda bu kadar farklı ülkeyle bir yıl içinde 4 kere silahlı çatışmanın eşiğine geliyorsanız bu dış politikada bir takım iyi gitmeyen yerler var. Şimdi böyle bir durumda mesela Yunanistan dosyasından Türkiye ne kadar hazırlıklıydı bilmiyorum. Mesela bu kriz sırasında ben şunu bekledim. Fransa'yı Güvenlik Konseyi'ne ve NATO'ya şikayet etmek lazımdı. Sonuç almak için değil. Ama daha sonra yapacaklarımız için gerekçelerimizi koymak adına. Mesela Güvenlik Konseyi'ne şikayet ederken İngiltere'yi de çağırıp, bak kardeşim sen burada garantörsün. Bu adam Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak sorumluluk bilinciyle hareket etmiyor. Burası Güvenlik Konseyi'nin gözetimi altında şu kadar senedir müzakereleri yapılan ve herhangi bir barış anlaşması imzalanmamış bir bölge. Bu Kıbrıs'ta Fransa bu şekilde ne yapıyor? Buradaki sorunu askerileştirdiği zaman, madem öyle o zaman kusura bakmayın, 60 anlaşmaları yürürlükte değilse ben de Kuzey Kıbrıs'a hava ve deniz üsleri kurmaya başlıyorum. Benim üstüme kimse gelmesin. Ve bu hava ve deniz üslerinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Rusya'dan S-400 alabilir.
Ama hocam ama Fransa ile o kadar retorik yükseldi de şimdi SAMP-T füzeleri alımı ve İbrahim Kalın açıkladı, Fransa ile durum yatışmış gözüküyor. O da ne değişti, ben onu da anlamadım.
Bakın bu iyi, şu anda gelinen nokta iyi. Benim dediğim şekilde de bu noktaya gelinirdi. Ama şöyle gelinirdi, yani bak kardeşim benim çizgilerim var ve bu konularda ben çok hassasım şeklinde olurdu. Şimdi şu anda Fransa'yla yumuşamayı ben olumlu buluyorum. Çünkü Yunanistan'ın yanından çekmek lazım Fransa'yı. Yunanistan tek başına kalmalı. Kıbrıs Rum kesimi müttefiksiz kalmalı. Bunun için de bölge ülkeleriyle Türkiye'nin daha olumlu ilişkiler, daha normal ilişkiler kurması lazım. Bir başka şey bu Yunan krizinde, örneğin Yunanistan'a ve ilgili bir takım devletlere artı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bildirimlerde bulunmak lazımdı Yunanistan'a nota vererek. Ve bir süre vermek ya da süreden bahsetmek de uygun olabilirdi Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdığına dair. Bir başka şey de yani bu egemenliği Yunanistan'a verilmemiş adalar. Bununla ilgili belki bir girişim diplomatik olarak yapmaya gerek yoktu. Ama mesela şu anda eğer ön koşulsuz bir takım görüşmeler yapılacaksa bizim bu sorunlar listemizin tamamı orada konuşulmalı Yunanlarla. Ama ben Yunanların tavrını biliyorum. Onlar diyecekler ki bunların hiçbirisi sorun değil. Bunlar sizin yarattığınız sorunlar. Geri kalan bir konu var. İşte kıta sahanlığının nereden çizileceği, Doğu Ege adalarıyla, bana ait Doğu Ege adalarıyla sizin Anadolu kıtası arasındaki. O da zaten teknik bir konu. Onu da Lahey'de de çözebiliriz veya kendi aramızda da çözebiliriz. Onun dışındakilerin hepsi benim egemenlik alanlarım ve sizin uydurduğunuz alanlar demeye devam edecektir. Dolayısıyla yani ben krizin iyi yönetilemediği kanaatindeyim.
Evet. Peki hocam, kırık kriz
edilebilirdi ama siz de diyeceksiniz ki hocam bu kriz iyi yönetilemedi de, yani İdlib mi iyi yönetilmişti yahut Libya mı iyi yönetildi? Yani
hocam
demişler ya boynun eri diye.
Evet. Peki bir de doğuda da bir şimdi başımızda bir dert var. Tabii Ermenistan dondurulmuş bir soru. Ermenistan'ın BM kararları icabında işgalci pozisyonunda olduğu Azeri toprakları var. Bir yandan da Dağlık Karabağ meselesi var. Sovyetlerin çözülmesinden bu yana taşınmış eski bir oblast, tabii öyle bir sıkıntılı bir resim var ortada. Şimdi orada da çatışmalar alevlenmiş vaziyette ve Türkiye Suriye'den, Akdeniz ve Libya'dan sonra bir de orada görünür bir biçimde. Ya ben de dünya ahalisi neler yazıp çiziyor çok fazla baktığım için nerede bir kriz bölgesi var orada Türkiye muhakkak yani böyle bir de nam salmış durumdayız. Bu şekilde elimizde olsa olmasa yine bu şekilde konuşuluyor. Türkiye'nin müdahil olduğu olmadığı tartışmaları var. Çok fazla sahadan karışık haber geliyor. Hangisi doğru bilemiyorum ama siz Azerbaycan'la ilgili gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye doğru bir pozisyon mu alıyor? Bugün Rusya'dan Dmitri Peskov'dan bir açıklama var. Taraflardan birisine destek vermek yangına körükle gitmek anlamına gelir dediği çağrı da yaparak. Nasıl okumak lazım oradaki durumu?
Bence burada Türkiye doğru yapıyor. Bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirisi ya da karşıtlığı üzerinden ele almak da doğru değil. Ne Yunan krizi sorunlarını ne de bu sorunu bu hükümet çıkarmadı ortaya. Buralarda Türkiye'nin de zaten kemikleşmiş pozisyonları var. Tam tersine bu hükümet vakti zamanında bu Türkiye'nin ulusal çıkarlarına dayalı pozisyonlarını bozmaya da çalıştı. Yani neydi belirsiz bir takım girişimler ve politikalarla Türkiye'nin esas çıkarları üzerinde soru işaretleri falan da oluşturdu zamanla. Ama şu anda yaptığı doğru. Yani burada Ermenistan'ın artık o topraklarda işgalci olarak kalabilmesi, kalmayı devam ettirmesi mümkün değil. Şöyle ki Ermenistan bir de etkisiz eleman haline geldiğini görmeli, bilmeli. Ama bu küçük milletlerin milliyetçiliği korkunçtur. Yani ben bunları Rumlardan biliyorum, Ermeniler var, vaktiyle Balkan milliyetçiliği, birçok ülkede bu sorunlar vardı. Yunanistan'daki konu büyük ölçüde aşılmış gibi daha medeni bir noktaya geldi ama bunlar şöyle, dünyanın merkezi gibiler. Şimdi Rusya açısından aslında ve bütün konjonktür açısından değerlendirildiğinde Azerbaycan'ın lehinde bir konjonktür de var. Birincisi Azerbaycan ordusu güçlü, ikincisi Rusya ya Paşinyan üzerinden bir ders verilmesini istiyor ama ayrıca onun ötesinde de şunu yapmaya çalışıyor bence. Türkiye ile o kadar geniş bir alanda, o kadar geniş bir işbirliği, sorunlar ve fırsatlar ilişkileri içinde ki Rusya, Bunları riske atmak istemez Ermenistan yüzünden. Ayrıca başlangıçta 90'larda verdiği destek de büyük ölçüde Bakü Ceyhan'ı engellemeye yönelikti. Oysa o projenin Rusya kendisi zaten ortağı oldu. Eğer Ermeniler bu fanatizm ve nefret içinde yaşamasalardı, onlar da bu projeden paralar kazanacaklardı. Ermenistan'dan geçecekti o proje vesaire. Şimdi şu an itibariyle baktığımda Ermenistan lehinde görünmüyor konjonktür. Rusya kenarda. İran 90'larda Ermenistan lehindeki pozisyonunu sürdüremez görünüyor. Zaten İran'ın başı birçok şeyden dertte. Bir de Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi göze alamaz. Kendi iç şeyleri var, dengeleri var vesaire. İlk defa bakın Türk Cumhuriyetleri destek açıkladılar. Rusya ile olan ittifakları içinden destek açıklamadılar ama Türk çeneşi üzerinden destek açıkladılar. Batı ülkelerinde de Ermenistan öyle çok revaçta olan bir konu değil. Dolayısıyla burada Ermenistan aslında başından boyundan büyük işlere karıştığını ve ortalığı karıştırdığını, karıştırmaya devam ettiğini fark etmesi lazım. Ve o topraklardan çekilmesi lazım. Yoksa bu işi sürdüremez. Bir tek nüans şunu söyleyebilirim. Türk yetkililerin baştan Azerbaycan'a tam destek açıklamaları doğruydu, yerindeydi. Moral olarak. Bunu sahada sürdürmelerinde de bir sakınca yok. Ama her gün bu desteği açıklamaya gerek yok. Çünkü başka devletleri zora sokmamak lazım. Anlatabildim mi? Yani Rusların da bir kamuoyu var, başka devletlerin de kamuoyları var. Şimdi o
Mevlüt Çavuşoğlu'nun tabii bugünkü açıklamaları çok tezat. Kökten çözüm dedi. Yani hani Peskov'un açıklamasıyla düşünürsek şimdi çünkü onun yerine, kökten çözüm var, kökten çözüm var hani. Tabii o öyle de denebilir.
Evet, yani keşke Sayın Bakan biraz az konuşsa. Mesela bu neyisi de vermişiz ya işte diyerek konuşması. Mesela ben o zaman da hem Twitter'dan hem televizyon konuşmalarımda eleştirdim. Çünkü bunları bir üst düzey yetkili söylediği zaman karşı taraf bu konuşmaları dosyalar kullanır ve bir ister bir üçüncü taraf ya da başka bir devlet Yunanistan'a ya siz bu adaları niye silahlandırıyorsunuz anlaşmalara aykırı olarak dediğinde, o da der ki ya bak siz bunların böyle dediğine bakmayın, bunlar aslında adaların verildiğine hayıflanıyorlar, bende olduğuna hayıflanıyorlar ve aslında geri almak istiyorlar, bütün bunlar bahane, baksanıza bakan ne diyor diye kullanır bunu. Şimdi günübirlik açıklamaya gerek yok. Şu anda Azerbaycan nasıl olsa askeri olarak alanda üstünlüğünü sürdürüyor. Nasıl olsa Türkiye alanda Azerbaycan'a yapabileceği yardımların tümünü yapıyor. Ama bu arada bir şey daha söyleyeyim. Azerbaycan kamu diplomasisini de fevkalade iyi yönetiyor. Bütün batılı basında her yerde yıllardır çalıştılar. Vaktiyle bizim öğrettiğimiz şeyleri sürdürüyorlar. Biz demiştik ki aman İsrail'le ilişkilerinizi iyi tutun. Aman Amerika'daki İsrail'le lobisini iyi kollayın. Biz kendimiz o işleri bozduk. Onlar devam ettiriyorlar mesela. Böyle bir ortamda başka devletlerin hükümetlerini kendi kamuoyları, kendi ülkelerindeki çıkar gruplarına karşı zor durumda bırakacak açıklamalardan uzak durmak lazım. Yani biz Ermenistan'la, biz Azerbaycan'la haklı davasında birlikteyiz. Bu kadar.
Peki. Hocam süremizi bitti, tamamladık. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Daha anlaşılan o ki daha biraz daha bu işler devam edecek. Umarız daha az can kaybıyla ve savaşsız bir çözüm bulunsun diyelim. Çok teşekkürler değerlendirme için.
İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim.
Evet, Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Hem aslında Türk dış politikasının iki kritik başlığı, biri sanki dindirilmiş gibi gözüken, öbürü ise henüz alevler içerisinde gibi duran meseleyi ele aldık, görüşlerini, değerlendirmelerini aldık. İsrail Kamakavio'dan bir şarkıyla biraz daha barışçı bir bitiş yapalım. Efendim bu kadar çatışma, bu kadar kan, gencecik insanların hayatlarını yitirdiği bir ortamda. Somewhere over the rainbow diyelim, gökkuşağının altında bir yer. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.